Serhat Sarı Sözen'le gündem dışı raydan çıktı. İzdivaç programına döndü.
Aşkım seni çok seviyorum.
Ben de seni çok seviyorum.
Rio olimpiyatları vardı. Küfür falan yoktu.
Delice bir şey. Delice bir şey yani. Herkesin söylediği şeyi.
Serhat şimdi... Bey'in peşinde.
Serhat Sarı Sözen'le gündem dışı her pazar 16-18 saatleri arasında RSFM'de.
Merhabalar, gündem dışından herkese sevgiler, sevgili dinleyenler. Yine bir pazar gününde İstanbul stüdyolarından yayınımızın ulaşabildiği herkese, bütün RSFM dinleyenlerine sevgiler, saygılar iletiyoruz. Gerek bizi karasal yayında dinleyen, gerek TürkSat 4 audiosundan dinleyen, gerek internet üstünden bizlere ulaşan herkese tekrar tekrar sevgiler. Evet, güzel bir pazar günü. Bu sıcak güzel pazar gününde evlerinde oturarak bizi radyolarından dinleyenler ya da tabii evlerinde oturmalarına da gerek yok. Bu kadar geniş alternatif kanallar olduğu için radyomuzu dinlemek yönünde. Bizi arabalarında yürürken kulaklıklarını dinleyen herkese tekrar tekrar selamlar. Şimdi sevgili dinleyenler, gündem dışında birçok bölümümüz var biliyorsunuz. Beyaz Perde bölümlerimizden biri ayın, haftanın filmlerini öğreniyoruz. Genel yayın yönetmeninden Hande Karadan. Yine her şeyi bilen kadın da bilim haberleri alıyoruz telefonla bağlanarak. Ve gurumuzdan da yine her hafta yapacağı bir gurulukla ilgili bilgiler alıyoruz. Ama programımızda bugün asıl önemli yer edinecek, yer bulacak kişi ise Seval Şahin. Stüdyo konuğumuz çünkü kendileri. Hemen kendisine hoş geldin diyelim.
Hoş bulduk.
Merhaba. Nasılsınız?
İyiyim, teşekkürler.
Çok sağ olun, vakit ayırdınız, geldiniz. Hem bir taraftan mevcut yaptığınız iş, kitaplarınız ve özellikle tabii yeni çıkan kitabınız Cinayi Meseleler epey sizin kafanızda da yer işgal ediyor. İmza günleri gidiyorsunuz, geliyorsunuz.
Yok, hiçbir imza günü olmadı şimdiye kadar.
Neden? Kitap fuarlarına gidiyorsunuz diye düzelteyim o halde.
Yok, o da olmuyor. Biz sadece okur olarak.
Okur olarak katılıyorsunuz.
Biz meşhur yazarlar ve meşhur olacak, çok satacak kitaplar yazmadığımız için böyle şeyler olmuyor.
Kitabınız okudum bu arada. Elinize sağlık. Çok güzel bir kitap. İletişim Yayınlarından çıktı kitabınız da Cinayi Meseleler. Tabii çok mütevazi bir konuğum var sevgili dinleyenler şu an. Tevazu sahibi konuklara bayılıyoruz. Seval Şahin de duyduğumuz kadarıyla bunlardan biri. Şimdi biraz sizden bahsedelim, sonra da kitaba geçelim istiyorum, Cinayi Meseleleri. Son okuduğum kitapta bu arada sizin kitabınız olduğu için de konuşacak gücü kendimde buluyorum kitapla ilgili. Ama tabii yazarı burada olduğu için niye programcı konuşsun? Ha, bu arada aynı zamanda bir taraftan da meslektaşız da sizinle. Siz de radyo programı yapıyorsunuz Açık Radyo'da.
Evet.
Sizin programınız edebiyat üzerine bir program.
Evet, günün ve güncelin edebiyatı.
Evet, Perşembe günleri 14'te. Evet. Çok güzel. Biz de yazarları konuk ediyoruz ama siz daha spesifik olarak edebiyat üstüne.
Daha çok hikaye ve romancıları, günümüz yazarlarını ve her daim güncel kalan yazarları konuşuyoruz.
Harikasınız. Biz de sizin programınızı dinleyeceğiz zevkle. Şimdi Seval Şahin kimdir diye bakalım. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde hoca Seval Hanım. Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde öğretim üyesi, doçent doktor kendileri. Akademisyenliğinin yanı sıra aynı zamanda yazmaya da fırsat buluyor demek ne demek. Aslında akademisyenler de tabii yazıyor ama daha akademisyenler, akademik ve hocalar için yazılıyor birazcık da kitaplar. Geniş kitleler için okunmak üzere değil, günümüz Türkiye'sindeki üniversitelerden bahsediyorum. Daha ziyade bilim camiasındaki işte yüksek lisans öğrencileri okusun ya da doçentlik başvurusunda bulunacaksak doçent profesör olan hocalar okusun, jüri üyesi okusun diye belki yazılıyor ama Seval Şahin bunun ötesine geçmiş. Aynı zamanda halk tarafından da okunsun diye.
Herkes tarafından diyelim. Herkes tarafından.
Peki herkes için de okunsun diye yazılmış. Yani şunu demek istedim. Sanat için sanat ya da halk için sanat ya da bilim için yazma değil, halk için de aynı zamanda yazılıyor demek istemiştim. Edebi öğretim üyesi, edebi biçimlerin sosyolojisi, edebiyatta gündelik hayat ve polisiye romanlarla ilgileniyor. Polisiye sizin tutkunuz. Evet. Bu tutkunun bu kitap, yani Cinayi Meseleler, ete kemiği bürünmüş hali. Nereden o tutkunun geldiğini soracağım ama biraz sonra onu sorayım isterseniz. Devam edelim iletişim yayınlarındaki sizin özgeçmişinize, kısa özgeçmişinize. 2011-2014 yılları arasında 1884-1928 aralığında Türkiye'de yayınlanmış telif polisiye eserlerin tarihi üzerine TÜBİTAK destekli bir araştırma projesini yürüttünüz siz. Bu sizin doçentlik çalışmanız mıydı?
Hayır.
Değildi. Ha. Evet. Okurken çünkü çok bilimsel de detaylı araştırmalar içeriyor kitap. Yani bilimsel sıkıcı bir kitap değil ama bilimsel araştırma metotları izlenerek, yani işte giriş ve diğer bölümler ve sonuç kısmıyla ilintili. Ben bunu doçentlik sizin çalışmanızı...
O sırada
doçenttim. Doçentiniz. Süper. Peki bu çalışmayı yürüttünüz. Bu bilimsel bir çalışma olarak mı yürüttünüz?
Evet, bilimsel bir çalışmaydı. Evet. Onu da konuşuruz isterseniz. Aslında bu polisiye tutkusunun üçüncü ürünü. Evet. Cinayi Meseleler.
Evet. Bundan önce... Nereden başladı polisiye tutkusu sizde? Dönüm neydi sizde bunu başlatan şey? Bir film gördünüz ya da bir kitap okudunuz?
Hayır, yani ben eskiden beri polisiye okumayı hep çok severim. Ve ilk Agatha Christie'lerle başlamıştım. Sonra Türkiye'de biliyorsunuz bu konunun akademisyen olunca çok fazla çalışılmadığını, hatta neredeyse hiç çalışılmadığını fark edince, polisiye seven biri olarak bizde bu işin tarihi nasıldı, edebiyat tarihinde bu eserler araştırıldığında neye tekabül ediyor gibi sorularda benim çok kafamı kurcalıyordu. İlk önce biz bir, benim iki arkadaşım daha var. Onlar da Yıldız Teknik Üniversitesi Edebiyat Bölümünde öğretim üyesi. Didem Ardalı, Büyük Arman ve Banu Öztürk. Zaten biz bu TÜBİTAK projesini birlikte yürüttük. Hmm. Üçümüz. Ve o proje sırasında hiç tahmin etmediğimiz kadar fazla telif polisiye eseri rastladık.
Hmm. Mesela, peki bu projenin amacı neydi? Yani bu amacı mesela bir tez yazmak ya da neydi bunun?
Bu projenin amacı bu eserleri öncelikle tespit etmek ve bu eserlerin belli başlı özelliklerini ve Türkiye'deki edebiyat tarihinde neye denk düştüklerini anlamaya çalışmaktı. Ve zaten 3 yıl sürdü. Biz tahminimizin çok üstünde bir polisiye eserle karşılaştık. Bu polisiye projesi sırasında bir de 2012 yılında bir sempozyum yaptık. Mimar Sinan Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümleri işbirliği içinde. Pardon. Ve onu da sonrasında polisiye edebiyat adıyla yayınladık 2013 yılında. Aslında bu polisiye edebiyatın ilk kitabı o oldu. Ondan öncesinde de ben sizin doçentlik çalışması olarak yine bir polisiye kitapları üzerine işte Türkiye'deki çok önemli yazarlarımızdan biri Peyami Safa'nın Server Bedi Takma adıyla yazdığı Cingöz Recai serileri Cingöz üzerine Recai. Kültürel Sermaye, Kibar Hırsız ve Şehir isimli bir kitap yazdım.
Evet. Elinize sağlık.
Cinayi meselelerde üçüncüsü oldu polisiye.
Peki nasıl bir bilim insanı olarak sizin yazdıklarınızın büyük kitapçılarda bulunması raflarda ne hissettiriyor sizi? Şimdi mesela ben de doçentlik çalışmamı medeni usul hukukunda çapraz sorgu alanında yapmıştım. Ve tabii hukukta yazılan tezler diğer kişiler tarafından okunmuyor. Beni bu heyecanlandırmıştı. Yani ya insanlar açıp da okumuyor. Hani yine okumuyor ama en azından şimdi hukukçular mesela avukatlar okuyabiliyor, işte hakimler okuyabiliyor. Normalde tezler günümüz Türkiye'sinde maalesef işte yüksek lisans öğrencileri araştırıp okusunlar. Yani sınırlı bir kişi okusun diye yazılıyor. Sizin bu şekilde hani bilimsel sınırlardan koparak böyle bir şeye dönüştürmüş olmanız, yazdığınız eserleri, yaptığınız işleri nasıl bir başlangıç oldu ve ne hissettiniz?
Şöyle, bilimsel sınırlardan kopmuyoruz. Belki üslubumuzu biraz daha anlaşılır. Yani akademik üsluptan daha anlaşılır bir üsluba getirmek. Yoksa ki tabii ki bizim de yaptığımız şey bilimsel sınırlar içerisinde olan bir şey. Ama mesela Türkiye'de yani 21. yüzyılda akademilerde polisiyenin edebiyat bölümlerinde hiç çalışılmamış olması bir problem. Yani bu kadar çok üretilmiş bir türün, hatta günümüzde neredeyse en çok satan ve bir türün üzerinde bu kadar az düşünülmüş olması ve akademik çalışmalara neredeyse hiç rastlanılmamış olması aslında akademik anlamda bu tarz çalışmaların hiç de rağbet görmediği anlamına da geliyor bir taraftan. Çünkü biz bu çalışmalara başladığımızda işte Banu ve Didem'le bize de başka çalışacak şey mi yok? Niye bunu çalışıyorsunuz?
Dediler.
Diyen olmuştu yani. Hatta belki bugün bunlar ne ki, niye çalışılıyor bunlara diyen hala olabilir.
Ama peki ne isteniyor akademide, sizin camianızda? Ne araştırılması isteniyor?
Yok, bu genellenebilir bir şey değil ama Türkiye'de...
Mesela Osmanlı edebiyatı ya da ne bileyim...
Bu da, yani bu da Osmanlı edebiyatının bir parçası sonuçta.
Doğru,
benim yazdığım dönemde yani 19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başını kapsayan bir dönem. Yani buradaki temel problem şöyle. Türkiye'deki akademinin belirli anlamlarda kendisini sınırlı tutması çalışmalarında, belirli yazarlara ve dönemlere odaklanılması ve bunların dışına çıkıldığında daha tehlikeli bölgelerde yüzüldüğünün düşünülmesi. Sonuçta hiç bilinmeyen bir şey üzerine çalışmak bir taraftan tehlikeli de bir şey. Yani nasıl çalışılacağı, nasıl bir yöntem üretileceği, bunları hep düşünmeniz ve bunların hepsini bir sunmanız lazım. Evet. Ve bunların hepsi bir iddia bir taraftan da. Dolayısıyla biraz daha ben hani çok düşünülmüş dönemler üzerine çok konuşulmuş yazarlar hakkında tabii ki çalışmanın da değersiz olduğunu asla düşünmüyorum. Ama onlar üzerine çalışmak biraz daha şey geliyor bana, daha güvenli sularda dolaşmak gibi. Çünkü zaten rüştünü ispatlamış yazarlar. Evet. Üzerine ne bileyim çok şey bilinen dönemler olduğunda biraz daha güvenli sular.
Evet, siz güvenli sulardan çıktınız ve polisiyeye bir taraftan da sevdiğiniz de bir alan.
Nereden polisiye sevgisi geliyor demiştim. Agatha Christie okumayla başlamıştı.
Evet, evet. Agatha Christie'ler, tabii sonrasında Conan Doyle'lar. Patricia Highsmith'i çok sevdim. Hı. Hala çok severim. Bence yani dünyanın en önemli yazarlarından biri Patricia Highsmith. Ya, o şekilde başlayınca sonradan Türkiye'de de bu iş nasıl oluyordu diye merak etmeye başladım. Evet. Ve akademisyen olmanın getirdiği şeylerden birisi de buna dair herhangi bir şey yapılmış mı diye baktığımızda Erol Üye Pazarcı'nın çok değerli bir çalışması var. Türkiye'de polisiye romanın tarihi diye. Korkmayınız Mr. Sherlock Holmes. O ortalama, 90'lı yılların 90'lı sonunda ama 2000'li yıllarda tekrar yayınladı Erol Bey onu iki büyük cilt olarak. Erol Bey'in çalışması dışında bir çalışma yoktu. Zaten bu bizim TÜBİTAK projemiz sırasında da biz Erol Bey'in çok yardımını gördük. Erol Üye Pazarcı'nın. Ama akademik olarak birkaç tez dışında şey yoktu. Yani onlar da yüksek lisans tezleri. Onun dışında geniş çaplı bir araştırma yapılmamıştı.
Sizin için polisiyenin kurallarını belirleyen kadın diyebilir miyiz?
Yok, onu aslında metinler belirliyor. Ben belirlemiyorum. Ben sadece o belirlenilen şeyleri görünür hale getirmeye çalıştım. Çünkü polisiye edebiyata baktığımızda bu türün dünyada ilk ortaya çıkışından türe dair yazılan ilk eleştirilere kadar hep şunu görüyoruz. Yani türün işte polisiye şöyle yazılır 20 kural, polisiye böyle yazılır 10 kural, polisiye işte şu türlerden oluşur. Hep böyle kurallarla ilerleyen bir tür. Ve işin ilginç tarafı bu kurallar belirlenmeden önce de zaten metinlerde bu kurallar hali hazırda mevcut. Ve ben de kendi çalışmamda bunun neden böyle olduğunu düşündüm. Yani neden polisiye söz konusu olduğunda hep bir kurallardan bahsediyoruz. Demek ki türün kendisinin böyle kurallarla bir ilişkisi var. Ve bu nasıl bir ilişki diye.
Siz de zaten bir takım kuralları burada sistematize etmişsiniz.
Evet, sistematize. Ben de işte bu 1884 Türkiye'de ilk polisiyenin yayınlandığı Ahmet Mithat Efendi'nin...
Ben de tam olaya getireceğim lafı. Kitabınızda siz Osman Türk Polisi Edebiyatı'ndaki Cinayi Meseleler kitabı 1884-1928 aralığını ele almışsınız. 84'ün öncesine geçmemişsiniz, 28'inde sonrasına geçmemişsiniz. Evet. Bunun nedir diye sebebi baktığım zaman ben onun cevabını buldum. Evet. Yani 1928'de bitmesinin cevabını buldum. 84'te de başlamasının bir sebebi var. İlk polisiye... Bu sizden şey yapalım, dinleyelim istiyorum. Niye böyle bir aralık belirlemiş oldunuz?
Şöyle, 1884 Türkiye'deki ilk telif polisiye romanın yayınlandığı dönem.
Telif Ahmet, polisiye ne demek?
Yani basılmış, kendine öz, kendine has.
Evet,
yani kendine. Çeviri değil, adaptasyon değil, özgün diyebiliriz. Eser, Esrar-ı Cinayet Ahmet Mithat Efendi tarafından yazılıyor. Onun öncesinde çeviriler var. 1928'de Türkiye'de Arap harfli metinlerin bırakılıp Latin harflerinin kabul edildiği dönem. Hı hı. Ama benim açımdan sadece bu Latin alfabesine geçiş değil, aynı zamanda kitapta bu kadar kurallarla ve şematik ilerleyen bir yapının ideolojik olanla da bağlantılı olduğunu ben düşündüm. Ve 1923'te Cumhuriyet kurulduktan sonra değişen rejim ve hayatla birlikte Kemalizmin bir ideoloji haline de almaya başladığını görüyoruz. Ve bunun da ilk temellerinin 1923'ten sonra atılmaya başladığını ve 1930'dan itibaren ise artık bunu yerleştiğini görüyoruz. Ben bu yerleşmeden önceki dönemin, yani 1928'de bırakmayı biraz o yüzden de tercih ettim. Tam da bu ulus devlet inşasında bu metinler bize ne söylüyorlardı? Çünkü 1930'dan sonra belki başka şeyler söylemeye başlıyorlar. Onları henüz bilemiyoruz.
Evet.
Onlar da çalışılırsa öğreneceğiz.
Peki çalışacak mısınız bununla ilgili? Bir ikinci kitap, devam kitabı gelecek mi 1928'den günümüze diye?
Şöyle, aslında 28'den günümüze çok büyük bir zaman dilimi olur. Belki 50'ye kadar ya da 60'a kadar. Evet, ama yakın zamanda değil.
Evet. Tabii ulus devletinin kurulması... Şu aşamadan 1928'i baz almanız önemli sanıyorum. Mustafa Kemal Atatürk aynı zamanda bir meydan okuyuş, bir kurtuluş savaşı gerçekleştirdi. Evet. Ve artık ezilmiş halk toparlandı o tarihten sonra. Siz tam böyle yani böyle daha ezik Avrupa'ya karşı değil mi? Ya da işte Batı'ya karşı daha ezik olan bir toplumda bıraktınız. 1928'de bıraktınız bu polisiyeyi. 1928'den sonra ya da baz aldığınız tarihten sonra birçok şey değişti. Ayağa kalktı halk ve bu ayağa kalkış sadece, yani sizin kitabınızdaki fikirlerden yola çıkarak söylüyorum, sadece Anadolu halkının ayağa kalkışı değil, Asya halklarının da sanki bir ayağa kalkışıydı.
Yok, tam olarak öyle değil aslında. 23'ten sonra zaten Cumhuriyet'in kuruluşuyla birçok şey değişmeye başlamış durumda ve bu metinler tam da özellikle en çok üretildikleri dönemler mesela 1922 ve 1921'li yıllarda, yani İstanbul'un işgal altında olduğu dönemde üretilmişlerdir ve çoğu da şöyle incinen ulusal gururu onarmaya yönelik eserler olarak ortaya çıkarlar. Çünkü işgal altındaki bir ülkede kendileri yarattıkları, işte Arsène Lupin'den daha zeki hırsızlarla, Sherlock Holmes'ten daha zeki polislerle ve dedektiflerle, hatta zaman zaman bunları Amerika'ya ve İngiltere'ye göndererek, ki 1928'de bunlar daha da çok artacaklar, 1926 ve 1928'de tam da bu incinen ulusal gururun tamiri sürecinde de bu eserler önemli bir rol oynuyorlar. Yani aslında 1928'de bence bu metinlere baktığımızda şeyden çok, yani bir halkın ayağa kalkmasından çok, tam da ulus devlet inşası içerisinde popüler, tırnak içinde popüler eserlerle bir gurur tamiri ve bu gurur tamiriyle bir nevi aslında propaganda yapmak mümkün görünüyor.
Şöyle bir detay var. Dönemin Britanya ordusu subaylarından Harold Armstrong, Türkiye'nin Doğum Sancıları adıyla çevrilen kitabında 1919 Haziran'ındaki saflaşmayı şöyle resmediyor denilmiş. Mustafa Kemal alışılagelmiş bir yetenekle huzursuzluğa sebep oldu, direniş umudunu canlandırdı ve bütün hoşnutsuz halkların gözünü Anadolu'ya çevirdi. Türk ulusu bir Hristiyan Haçlı seferleriyle karşı karşıyaydı. Ülke Haçlı seferlerinin siperi haline gelmişti ve ardında da bütün Asya ayaklanmaya hazır halde bekliyordu açıklaması var. Yani oradan yola çıkarak ben
yani bu kitaplarda bunu görmek şey, yani daha bunlar
çok
daha
mümkün değil.
Evet, öyle bir şey. Belki dediğim gibi 1930'lardan sonraki eserlerde daha böyle tarihi yazılmış, yani tarihi polisiyeler var.
Evet.
Onlar evet dediğiniz şeyleri, yani biraz orada bırakmamın sebebi de oydu. Yani Kemalist ideolojinin henüz oluştuğu bir dönem bu. Yani 1930'da artık tamamen Kemalizm bir ideoloji olarak ortaya koyuyor kendini. Evet. Ve bunun, yani bu tür eserlerin bunu yansıtmakta nasıl bir işlev yüklendikleri ayrıca tartışma konusu.
Evet. Bu arada bir eleştirmenin sizinle ilgili bir paragrafı var. O paragrafı okumak istiyorum. Cinayi meselelerde kritik bir dönemi yarı küremizde ve özellikle yaşadığımız coğrafyada tarihin büyük gürültüyle kırıldığı zaman aralığını dönemin polisiye kitapları üzerinden okuyor. Zahmetli, bu çapta bir benzeri yapılmamış müstesna bir çalışma. Okudunuz mu siz de
evet,
bu
okudum. Şey? Evet, okudum. Teşekkürler, sağ olsun yazan kişi de.
Bana da teşekkürler. Ben de bulup çıkardım.
Evet. Bize de teşekkürler.
Şaka yapıyorum. Sağ olun. Şimdi efendim, sizin kitabınızda polisi edebiyat için suçlu araştıran üçgeninden bahsetmişsiniz başta. Nedir bu üçgen?
Yani şöyle bir şey var. Bütün polisiye edebiyatlarda ya da suç edebiyatı dediğimiz şeyde bu üçü olmak zorundadır. Biliyorsunuz.
Evet.
Yani bir suç işlenir. Bu suçu işleyen biri vardır. Bu suçun ne olduğunu çözmeye çalışan biri vardır. Bir de bir kurban vardır.
Evet.
Dolayısıyla polisiye için bu olmazsa olmaz bir şablon olarak zaten ortaya çıkıyor. Zaten bu yoksa biz bunlara polisiye demiyoruz bu türe.
Evet. Evet.
Artık onları farklı şekillerde isimlendirebiliriz. Ve benim de zaten bu kadar şematik bir şeyin her seferinde farklı bir eser yaratıp yaratmadığı benim temel sorularımdan biriydi bu kitabı yazarken. Çünkü suç olmak zorunda, suçu değiştirebilirsiniz. Suçlu olmak zorunda, farklı suçlu profilleri koyabilirsiniz. Araştıran olmak zorunda, araştıran da çok farklı profiller olarak ortaya çıkabilir. Bir de kurban. Ama kurban bizde biraz daha arka planda kalıyor. En azından 1928'e kadar olan süreçte. Dolayısıyla o polisiyenin kurallarla düşünülmesine paralel olarak bu paralelliği yaratan şeyin tam da bu şematiklik olduğunu ve bu şematikliğin bize nasıl bir form sunduğunu ben biraz araştırmak istedim.
Evet. Elinize sağlık. İyi yapmışsınız. Bu arada bütün çabama rağmen dikkatini dağıtmadım Şevval Hanım'ın. İstikrarlı bir şekilde anlattı. Onur'la bir taraftan haberleşme halindeyiz. Teknik masadaki arkadaşımla. Evet. Ama bir taraftan da Şevval Hanım'ı dinliyorum. Bütün o işaretleşmelere rağmen bu soruya cevap verdi. Bunun üstesinden geldi. O da Şevval Hanım'ın tabii radyo programlarında. Ne kadar süredir sürdürüyorsunuz? 2,5 yıl mı dediniz?
2,5
yıldır evet. Yaptığı edebiyat üzerine yaptığı radyo programlarıyla ilgili pekala söyleyelim ara sıra.
Are you willing?
ciğerimiz, avuçlarımız gökyüzüne bakacak şekilde açık, gözlerimiz kapalı. Son olarak dikkatini ellerine vermeni istiyorum. Dikkatimiz ellerimizde. Hangi elin diğerine göre daha ağır ya da daha yoğun hissediyorsunuz? Söyleyebilirsiniz Serhat Bey. Sağ elinizi yoğun hissediyorsunuz. Güzel. Sağ elimizi dinleyicilerimizle sıcak hissettikleri ya da ağır ve yoğun hissettikleri ellerini başın üzerine doğru kaldırıyor. Elinizi başınıza koymuyorsunuz. 5-10 santim yukarıya doğru. Dikkatimiz yukarıda. Sıcak ya da soğuk nasıl yukarısı? Eğer sıcaklık varsa ya da herhangi bir şey hissetmiyorsan zihninde düşünceler var demektir. Ben affediyorum diyor. Affediyorum diyor. Affediyorum. Bütün seslerin içinde yankılandığı o sessizliği dinlemeye çalışalım bir süre. Çıkmıyorsa bile bir anlamı var, onu konuşacağız çünkü şimdi.
Kötü bir şey konuşacağız, anladım, çıkmıyorsa ne? Bir eksiklik var ama.
Yok, evet. Hazır olduğumuzda gözlerimizi açabiliriz.
Bir rahatlama var.
Rahatlama hissediyorsunuz.
Evet, bir rahatlama var.
Şu an zihnimizde bir düşünce var mı? Şu an.
Şu an bir şey yok.
Yok. Az önceki kadar...
Zihnimi boşalttınız.
Siz gerçekten o dinginliği hissediyor musunuz?
Hissediyorum şu an.
Serhat Sarı Sözen'le gündem dışı her pazar 16-18 saatleri arasında RSFM'de.
Şarkı bizim seçimimizdi ama bundan önceki çaldığımız şarkı ve ilk giriş şarkımız sizin seçiminizdi.
Evet.
Yine polisiye bağlantıları falan olan şarkı.
Yok aslında değil. Polis bu sefer o tamamen kişisel.
Kafam karıştı. Siz şimdi içeride bayağı bir Sherlock Holmes falan bir müziği, giriş introsu falan seçtiniz. Çünkü benim ya kafam karıştı. Doğru.
Evet, iki şarkıyı oğlum oğlunuz için seçtik.
Seviyor.
Ona
kaç yaşında?
6 yaşında. Buradan ben ona da bir selam göndermiş olayım. Onlar ikisi de Selim'in sevdiği şarkılar.
Peki. Bundan sonraki şarkılarımız da bizim Seval Hanım seçti. Oğlunun zevklerini düşünerek
biraz da onun
seçimi
işte Transformers olacak. Şarkıları, Iron Man şarkıları ama biraz şey de çalacağız. Sherlock Holmes'ler.
Sherlock Holmes çalacağız. Nedir bu Sherlock Holmes merakı sizde?
Sherlock Holmes sevmeyen çok az kişi vardır herhalde.
Şeyi mi seviyorsunuz siz? Eski versiyonları mı seviyorsunuz? Ben yeni şu an BBC'de
yayınlanan. Yeni versiyon da çok iyi. Yani son iki bölüme göre iyiydi.
Yani son iki bölüm hariç.
Zaten üç bölümdü dizi. Altı bölüm yani çok bölüm az benim çekiyorlar. Benim.
Fakat şey film gibi çekiyorlar her bölümü ve aslında her bölümde birden çok hikaye bir arada akıyor. Tek bir hikayeyi çekmiyorlar. Ve son derece iyi bir uyarlamaydı. Ben aslında en çok şeyi seviyorum. Bu Jeremy Brett'in oynadığı Sherlock Holmes uyarlaması. Evet. Onun hatta benim Açık Radyo'daki programımın jingle'ı onun giriş giriş müziğidir. O son derece hem Sherlock Holmes hikayelerine oldukça ne diyeyim sadık kalınmıştır.
Evet.
Bir de Jeremy Brett tamamen kendine has ve akıllardan silinmeyecek bir Sherlock Holmes karakteri yaratmıştır.
Sherlock Holmes'u birazdan konuşmaya devam edelim. Arkadaşlarımız da zaten biz konuşurken veriyorlar şu an. Verdiler. Şu an kulaklığınızı takarsanız bir taraftan duyarsınız. Bu Seval Hanım'ın seçimiydi sevgili dinleyenler. Yazarımız dedi ki ben konuşurken şu müziklerin olmasını istiyorum.
Yok. Yani evet bu Jeremy Brett'in oynadığı Sherlock Holmes serisi ve bu gerçekten...
Nasıldı? Onu bize biraz anlatır mısınız? O seriyi?
Son derece takıntılı bir Sherlock Holmes, Jeremy Brett'in. Yani kitaplarda da öyle.
Evet.
Fakat...
Şimdi şöyle bir araya gireyim. Siz, daha doğrusu Seval Hanım, sevgili dinleyenler, İngiltere'de yaşamış...
Yok, çok bir yıllığına sadece.
Yaşamışsınız
bir
olsun.
Şey için
bir yıllığına İngiltere'de yüksek doktora mı yapıyordunuz
yok,
o sırada?
Yok, doktora sonrası.
Doktora sonrası araştırma için gitmiştiniz. Ve o esnada birçok kaynağa da ulaşmış oldunuz değil mi? Polisiye üzerine.
Evet, zaten İngiltere bu konuda çok velut bir yer biliyorsunuz ve çok iyiler.
O yüzden şu an hani bu Sherlock Holmes'un işte eski serisini, yeni serisini sizden dinleyebiliriz. Aradaki farkları, polisiyeye kattığı şeyleri sizden duyabiliriz bir taraftan bu müziği de kulağımızda dinlerken.
Evet. Şimdi Sherlock Holmes biliyorsunuz sadece İngiltere'ye has bir şey olmaktan çıkıyor yıllar içerisinde. Ve hani şey de çok tartışılır ya Sherlock Holmes'un aslında bir kurgu karakter olduğunun fark edilmesi ya da aa o bir kurgu muydu? Gerçekten Sherlock Holmes diye biri yaşamadı mı? Evet birçok insan bunu...
Ama İngilizler de bunun için elinden geleni yapıyorlar. Evet, siz ne zaman hangi yıllar gitmiştiniz?
2010'da.
Siz o zaman müzeye yetişmediniz herhalde. Sherlock Holmes tabii dizi o zaman Sherlock Holmes'un müzesi var. Yani dizinin
müzeye
çekildiği
tabii,
gittiniz.
Tabii.
Dizinin çekildiği yerde sevgili dinleyenler.
221B'de öyle bir yer var gerçekten.
Evet
221B Baker Street.
Aynen yani dizide izlediğimiz yer yani Sherlock Holmes'un yaşadığı yer işte dışarı çıkıyor kapısını görüyoruz filan. Orası şey değil bir plato değil film platosu değil orada bir şey var yani bir müze var orada. Yani oradaki işte eşyalar dizide görülen şeyleri görebiliyorsunuz.
Tabii metro.
Ve neye yarıyor bu? Orada sanki Sherlock Holmes yaşıyormuş yani biz girdiğimiz zaman çıkmış.
Gerçek biriymiş izlenimine.
Özellikle bir strateji sanıyorum bu. Ne dersiniz?
Olabilir. Yani bir de gerçekten Sherlock Holmes ölümsüz bir karakter ve bir mit haline dönüştürüldü. Böyle bir müzenin kurulmuş olması, tekrar tekrar dizilerin yapılması, sinema uyarlamalarının yapılması, sonra Sherlock Holmes'un başka ülkelerin edebiyatlarına taşınması, birçok Sherlock Holmes pastişi var yani.
Gelelim oraya. Evet. Başka ülkelere taşınması
evet,
derken...
Mesela Hindistan'da var Sherlock Holmes.
Oraya kadar gitmemize gerek yok. Türkiye'ye gidelim. Şimdi ben de hiç bilmiyordum işin açığı. Seval Şahin'in kitabını Cinayi Meseleleri okuyana kadar sevgili dinleyenler. Meğerse zamanında bizde de değil mi? Cingöz Recai'yi...
Evet ama ondan önce bir Sherlock Holmes pastişi daha var. Abdülhamit ve Sherlock Holmes ismiyle Yervant Odyan tarafından 1911'de yayınlanmış bir roman var.
Evet. Ve biliyorsunuz ne anlatıyor bu roman?
Abdülhamit biliyorsunuz polisiye çok seven bir padişah ve
öğrendik onu.
Evet. Ve günü gün yani neredeyse çevrildiği anda bütün Sherlock Holmes hikayelerini olduğu gibi çevirten polisiye birçok romanı çevirten ve zamanında polisiye yazdıran bir padişah. 1911'de Yervant Odyan'ın romanındaki Abdülhamit de Abdülhamit'in jurnalcilerinin öldürülmesi üzerine bu jurnalcileri öldürenleri araştırması için İngiltere'deki sefiri Muzurus Paşa'dan hikayelerini okuduğu, maceralarını okuduğu Sherlock Holmes'i İstanbul'a getirmesini rica ediyor. Abdülhamit.
Evet.
Daha doğrusu emrediyor. Niye rica etsin? Padişah. Ve bunun üzerine Muzurus Paşa Sherlock Holmes'u bularak İstanbul'a gönderiyor. Fakat Yervant Odyan'ın kitabındaki Sherlock Holmes çok farklı bir Sherlock Holmes. Bu kitaptaki Sherlock Holmes evli, çoluk çocuk sahibi ve asıl adı McLean ve İskoç. İngiliz değil.
Evet.
Sonra İstanbul'a geliyor ve bu jurnalcilerin aslında jurnalcileri öldürenlerin İttihat ve Terakki üyesi olduklarını öğreniyor. Ve sonrasında da ülkesine geri dönüyor ama sonra yine geri geliyor. Tabii ben sonra anlatmayayım. Bu kitabı da yine yayınladık.
Hangi yayın evinden çıktı?
Everest yayınlarında tarafından 2014 yılında yayınlandı. Abdülhamit Bey, Sherlock Holmes. Hatta kitap bizim beklediğimizden çok daha büyük bir ilgi gördü. Çünkü 1000 sayfalık bir roman bu. Ve biz bunu Arap harflerinden Latin harflerine aktardık.
Abdülhamit ve Sherlock Holmes.
Evet, kitabın adı bu. Ya daha doğrusu romanın adı bu. Bu kitap her sene bir baskı yaptı. Ve üçüncü baskısı da çok yakınlarda yayınlanacak. Ve kitap basıldıktan sonra kitapla ilgili çok ilginç şeyler de öğrendik. Yani Osmanlı Edebiyatı'nda görülmemiş bir şekilde bu kitabın yayınlandığı yıl sadece Türkçe'de değil, Ermenice'de, Rumca'da, Arapça'da, Arnavutça'da ve Fransızca'da yayınlandığını öğrendik. Bunu da Sevan Değirmenciyan'ın ve Mehmet Fatih Uslu'nun araştırmaları sonucunda biz öğrendik. Ve yani çok merak ediyorum, dünyada kaç tane böyle kitap vardır, böyle bir roman. Yani yayınlandığı yıl 5 dilde yayımlanan bir roman.
Aynı zamanda Ahmet Ümit'e bile nasip olmuş mudur, olmamıştır belki de.
Çok fazla kişiye nasip olduğunu zannetmiyorum. Bugün artık çok daha, yani aynı anda birçok dilde yayınlanabiliyorlar ama 1911 ve 1912 yılı için bu muazzam bir şey. Biz bunları tabii çok sonradan öğrendik. Şimdi biz onu mesela dilini hiç sadeleştirmemiştik, değiştirmemiştik. Çünkü 20. yüzyıl başıydı. Fakat bu üçüncü baskıda şöyle bir şey yapacağız. Hem orijinal dilini yayınlayacağız. Hem de Eylül ayında yeni bir Abdülhamit ve Sherlock Holmes olacak. Bu yayının yanı sıra. Onda da sadeleştirilmiş. Yani günümüz okurunun anlayabilmesi için bir başka Abdülhamit ve Sherlock Holmes daha yayınlayacağız.
Evet. Sabırsızlıkla bekliyoruz siz.
Ne güzel.
Şey demiştiniz sanki, yayından önce demiş olabilirsiniz. Yani artık polisiyeyi bir kenara bırakacağım, başka şeyler bakacağım mı dediniz, yoksa ben mi yanlış hatırlıyorum?
Biraz ara vereceğim.
Ara vereceğim. Evet. Ara vereceğim. Ama aradan sonra yine polisiye döneceğiz.
Istiyorum.
Bu arada ne yapmayı planlıyorsunuz?
Bu arada ben uzun bir süredir Halit Ziya ile uğraşıyorum. Mavi ve Siyah'la. Biraz Halit Ziya ile uğraşmam gerekiyor. Evet. Biraz 19. yüzyılın başka yazarlarıyla ve başka türleriyle ilgileneceğim.
Evet. Bu arada sevgili dinleyenler, konuğumuz niye polisiyeden Halit Ziya'ya geçiyor? Çünkü bir edebiyat doçenti. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde hoca konuğumuz. O yüzden de edebiyatın birçok alanında çalışma yapma ve de söz söyleme hakkına şüphesiz sahip.
Bir de şeyi konuşuyorduk, bu farklı ülkelerdeki Sherlock Holmes'lar. Evet. 1911'den sonra 1928'de bu sefer 15 kitaplık bir seri olarak Peyami Safa'nın Server Bedi adıyla yazdığı bir seri var. Sherlock Holmes'e karşı Cingöz Recai.
Evet.
Bu 15 kitaplık seride...
Çok ilginç geldi bana bu seri. Evet. Sizin kitabınızdan sonra ben öğrenmiş oldum bunu. Çok enteresan. Yani Sherlock Holmes karakterini sevgili dinleyenler Türk edebiyatına yazıyor. Yani Sherlock Holmes olarak yazıyor ama o Sherlock Holmes gidiyor. O böyle her şeyi bilen filan, oturduğu yerde masa başında olayları çözen adam gidiyor. Yerine böyle biraz beceriksiz, değil mi? Ya da nasıl
aslında
diyelim?
Cingöz Recai karşısında beceriksiz.
Cingöz Recai karşısında beceriksiz.
Yoksa becerikli. Yani
evet,
mesela,
sizden dinleyelim onu. Evet.
Yani aslında Yervant Odyan'dan farklı olarak olduğu gibi koruyor Sherlock Holmes karakterini Peyami Safa.
Yani benim anladığım şu, şeyleri okumadım ben tabii. Cingöz Recai serisini okumadım ama yani hani olayı çözemeden bırakıp gidiyor Sherlock.
Çözemiyor Holmes. Çünkü Cingöz Recai ondan daha zeki.
Çok enteresan.
Ve her çözmeye çalıştığında da aslında çözemediğini fark ediyor. Tabii bu da işte programın...
Cingöz Recai'yi bu kadar komplike kılan şey nedir? Yani Sherlock Holmes bile çözemesin bu detayı.
O sadece yazarın kendi tasarrufu. Yoksa kitaplar bize onu çok zeki gösterdiği için değil, yazar o şekilde tasarruf ettiği için. Yoksa Sherlock Holmes'in asıl maceralarında o tür maceraları çok rahatlıkla çözebilen biri zaten Sherlock Holmes. Bu programın ilk bölümünde konuştuğumuz ulusal gururun onarılması işte hikayesinde. Revanş. Evet, bu bir revanş. Mesela Fransa'da ilk ortaya çıkıyor Sherlock Holmes pastişi ve Sherlock Holmes hikayeleri Conan Doyle tarafından yazılırken ortaya çıkıyor. Maurice Leblanc'a şey diyorlar yani İngiltere'de Sherlock Holmes hikayeleri yazılıyor ve bunlar çok satıyor, çok beğeniliyor. Biz de şey yapalım, böyle bir karakter yaratalım.
Evet.
Her şeyi biliyorum, Fransızcasını tam hatırlayamıyorum derginin adı. Her şeyi biliyorum diye bir dergi var. Ve burada Maurice Leblanc, Sherlock Holmes, yani Fransa'nın İngiltere'den revanşını almak üzere...
Evet.
Şeyden daha zeki, Sherlock Holmes'ten daha zeki ve Sherlock Holmes'u tuzağa düşürebilecek bir hırsız karakter yaratıyor. Ve bu hırsız karakter tahmin edebileceğiniz gibi Arsène Lupin. Arsène Lupin Sherlock Holmes'e bir Sherlock Holmes'e ne diyeyim alternatif olarak Fransız, tamamen milli ve yerli bir karakter olarak Maurice Leblanc tarafından yaratılıyor ve orada bir süre sonra Conan Doyle bundan haberdar oluyor ve kendi karakterinin başka bir macera içinde kullanıldığından dolayı mahkemeye veriyor Maurice Leblanc'ı ve dergiyi.
Sonra... Çok normal.
Evet. Ve sonrasında Sherlock Holmes'ı Sherlock Holmes yapıyor. Maurice Leblanc. Yani orada da aslında yine incinen ulusal gururun tamiri, onarılması hikayesi var. Mesela Hindistan'daki Sherlock Holmes tipine baktığımızda orada da yine bir sömürge. Yani İngiltere'nin sömürgesi biliyorsunuz.
Evet. Asıl orada olması gerekir bu dediğiniz hani eziklik ya da işte diriliş şeyinin umudunu.
Evet, mesela orada da yine sömürge bir ülkenin kendi ne diyeyim sömürge durumunu tamir etme hikayesini biz yarattıkları Sherlock Holmes karakterler üzerinden okuyabiliyoruz ama hala yaratılmaya devam ediyor. Sherlock Holmes karakterleri hala yazılıyor.
Peki Türkiye'deki yazı şey
daha var. Yani
Yok,
Peyami Safa'dan haberdar değil. Ondan haberdar değiller ama 1928'den sonra da Sherlock Holmes hikayeleri yani sahte Sherlock Holmes hikayeleri yazılmaya devam ediyor. Biz bunları da bir araya getirdik. Türkiye'de yayınlanmış sahte Sherlock Holmes hikayelerini. Eğer telif meselesini halledebilirsek, çünkü bazılarının telifi var. Mesela Peyami Safa'nın telifi var. Bunları da bir kitap olarak yayınlamayı düşünüyoruz. Yine Banu Öztürk ve Didem Ardalı Büyük Armağan'la birlikte.
Yani yazar ismi belirterek derleyeceksiniz bunları
bütün,
da öyle mi?
Evet, hepsini topladık zaten biz. Yani başlangıcından ama hikaye boyutunda olarak olanları. Mesela zaten Yervant Odyan'ınkini yayınladık. Bütün Sherlock Holmes, yani sahte Sherlock Holmes hikayelerini topladık. Onlar da
çok
ayrıca...
Evet. Kimler yazmış mesela bunları? Edebi değeri nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir edebiyat doçenti olarak...
Yani edebiyat değerli...
Şeyi verdiniz yani o zaman buna. Yayınlanabilir oluru verdiniz. Edebi değerini yüksek
yani
buldunuz.
Şimdi edebi değerinin yüksek olup olmaması başka bir tartışma konusu. Tabii aralarında edebi değeri yüksek olanlar da var ama hiç yüksek olmayanlar da var. Fakat bunlar... Bence yani bir kültür tarihi açısından da çok önemli şeyler. Yani ne yani başka bir edebi ya başka bir ülkeye ait bir edebi karakterin yani Türkiye'de nasıl yaratıldığı, neye dönüştürüldüğü. Yani bu hem kültürel tarih açısından, hem toplumsal cinsiyet okumaları açısından, hem milliyetçilik okumaları açısından önemli. Yani bunlara sadece edebi değer açısından bakarsa çok şey kaybetmiş oluruz.
Kimler yazmış bunları?
Mesela Selami İzzet Sedes bir dönemin çok önemli yazarlarından birisi. Onun var. Sonra İskender Fahrettin'in var yazdığı. Biz bunların çoğunu bugün bilmiyoruz. Bir de öyle.
Yani bunlar edebiyatçılar mıymış?
Tabii.
Yoksa hobi
romancılar. Romancılar, hikayeciler. Münir Süleyman Çapanoğlu var. Yani döneminde hem çok polisiye yazmış, ayrıca basın tarihi üzerine çok ciddi çalışmaları olan birisi. Fakat bugün bunların çoğunu hatırlamıyoruz ve zamanında bir sürü eser vermiş olmalarına rağmen edebiyat tarihinden silinip gitmişler. Bu da tabii ayrıca başka bir sorun. Niye silinip gittikleri?
Evet.
Kanon dışında mı kaldılar? Neden böyle oldu? Ya da unutturuldular mı? Bunlar
sizin
da aslında,
teoriniz ne bununla ilgili? Sizin
yani
cevabınız.
Şu anda bilemiyorum. Çünkü bunların üzerinde tek tek çalışmak gerek. Ya ben çalışmayacağım da ama çalışılmaları gerekiyor. İskender Fahrettin Sertelli üzerine Didem çalışıyor. Didem Ardalı Büyük Harman bir süredir. Fakat Münir Süleyman Çapanoğlu da Selami İzzet Sedes de buradan eğer bizi dinleyen hevesli edebiyat öğrencileri ve araştırmacıları varsa bence kesinlikle üzerine çalışılması gereken kişiler.
Seval Şahin'le cinayi meseleleri konuşuyoruz. Bir saati geride bıraktık. Haberlere evet. bağlanacağız 17 haberlerine. 17 haberlerinden sonra Seval Şahin tutkusu polisiye ve cinayi meselelerle ilgili konuşmamızı sürdüreceğiz.
Yoğun gündemin dışına çıkmak isteyenler, bu program sizin için. Tiyatrodan sinemaya, seyahat alternatiflerinden modaya, festivallerden konserlere, es geçtiğiniz her şey Serhat Sarı Sözen'le gündem dışında. Gündem dışı her pazar 16'dan 18'e RSFM'de. Hem özgün bir haber portalı, hem çok sesli bir haber radyosu. Haberin sesi RSFM internette, tr.sputniknews.com adresinde. Karasal yayınıyla İstanbul ve Bursa'da 106.4'te, Kocaeli'de 93.4'te. Evde, otomobilde, cepte. Kısacası her zaman, her yerde. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
Serhat Sarı Sözen'le gündem dışı raydan çıktı. İzdivaç programına döndü.
Aşkım seni çok seviyorum.
Ben de seni çok seviyorum.
Rio olimpiyatları vardı. Küfür falan yoktu.
Delice bir şey. Delice bir şey yani. Herkesin söylediği şeyi.
Serhat şimdi... Bey'in peşinde.
Serhat Sarı Sözen'le gündem dışı her pazar 16-18 saatleri arasında RSFM'de.
Chegava descalço, fazia da vida o que a gente sonhou. Pintava do nada um barato, falava umas coisas que a gente nem pensou. Como é que pode ser tão criativo? Outro confiante, um cara cortês. Pedrinho parece comigo, mas bem resolvido com sua nudez.
Stüdyo konuğumuz Seval Şahin olunca ve onun da geniş bir edebi birikimi ve müzik konusunda da değerli zevkleri olduğundan seçimleri ona bırakmıştık. Evet, ve şu an Seval Şahin'in seçimleri kimdir efendim?
Bu aslında şey oğlum ve eşimin seçimlerini yapıyoruz. Evet.
Ama efendim siz hep kendi seçimlerinizi öteliyorsunuz ve sürekli oğlunuzun ve eşinizin seçimlerini çalıyorsunuz.
Çünkü onlar müzikten anlıyorlar. Ben o kadar iyi değilim.
Pekala. Şimdi devam edecek olursak kitabınıza baktığım zaman polisiyenin biçim bilim olduğunu ifade etmişsiniz. Nedir efendim biçim bilim?
Şöyle bu daha önce de konuştuğumuz gibi polisiyenin suçlu araştıran ve kurban gibi şematik bir yapıya sahip olması ve...
Şey diyorsunuz hatta not almışım. suç suçlu araştıran üçgenini her seferinde yeniden üreterek şematik bir yapı sergiliyor. Bu şematikliğin her seferinde nasıl üretildiği konusu ise polisi eserlerde tam da onun üretildiği yerden bu şema içinden bakmanın önemini gösteriyor.
Evet. Doğru.
Notlarımı bakın aldım yani, evet. Güzel aldım.
Evet. Yani bu benim aslında ilham kaynağım Vladimir Propp'un Masalın Biçim Bilimi diye bir eseri
nedir?
Var.
Masalın Biçim Bilimi. Evet.
Vladimir Propp Rus olağanüstü masallarını karakterlerin işlevlerinden yola çıkarak tam da işte polisiyede olduğu gibi şematik bir yapı göstermelerinden dolayı kurguyu oluşturan fonksiyonlar, karakterlerin fonksiyonları üzerine bir araştırma yapmıştı. Polisiyede bu kadar şematik bir yapı sergilerken, ki göreceksiniz bu 1884'te 1928'e ait olan eserlerin çoğu hikayedir. Evet. Roman çok azdır. Roman olduğunda da birbirini takip eden maceralar şeklinde. Aslında hikayeler toplamı gibi bir yapı sergiler. Hem bir hikaye formunda olması eserlerin çoğunlukla, hem de şematik bir yapı sergilemesi. Bende de aslında bu eserlerin kurmacadaki işlevlerinden yola çıkarak nasıl bir form ortaya konulabileceğine dair bir araştırma ilhamı ortaya çıkardı ve bu şematiklik sebebiyle polisiyenin bir biçim bilimi vardır diye bir iddiada bulundu. Hmm. Ve o iddia sonucunda da olay örgüsünde tekrar eden unsurları, çünkü 3 farklı aşama izledim bunu yapmak için. Öncelikle tek tek bütün eserlerin olay örgüsünü çıkarıldı ve bu olay örgüsünde birbirine benzeyen, birbirini tekrar eden unsurları ben ayıkladım. Ve bunlar kendi içerisinde bir alt grup oluşturuyorlarsa o alt grupları belirledim. Ve böylece kurmacadaki işlevlerden yola çıkarak polisiyenin en azından 1928'e kadar ki sürecinde bir
Arap harfleri döneminde, evet, sonu aynı, evet, zamanda 1928'de, evet, bir de böyle de bir durumu var.
Mesela bu benim başta yaptığım biçim bilim incelemesine yönelik ben hiç düşünmemiştim. Fakat bir polisiye yazarı, bir arkadaşım şöyle dedi. Aslında bunlara bakarak polisiye yazılabilir. Yani mesela buradaki işlevlerden yola çıkarak.
Siz onun şifrelerini de verdiniz. Yani polisiye.
Aslında böyle bir şey düşünmemiştim. Yani bunu yaparken. Evet, ama bir polisiye yazarı arkadaşım şey dedi. Ha dedi, aslında bunlara bakıp buradan seçip böyle polisiye kurgu oluşturulabilir gibi. Hmm. Ben hiç öyle düşünmemiştim ama.
Onun metodolojisini ortaya koymuş oldunuz.
Evet, aslında biçim bilim bir metodoloji. Evet. Sonuçta bu yani polisiye eserlere yönelik bir yöntem incelemesi sunuyorum ben burada.
Kim
aynı
okursunuz
zamanda
Türkiye'de? Mesela polisiye yazarlarından falan böyle hani bu işin biçim bilimini de ortaya koyduğunuz için. Hı-hı. Şimdi sizin seçiminiz, incelemeniz, okumanız tabii şüphesiz çok önemli, değerli ve aynı zamanda akademik bir inceleme oluyor sizin incelemeniz. Kimleri okursunuz? Okudunuz ya da son dönem?
Yani ben son dönemde yani elimden geldiği kadar herkes okumaya çalışıyorum.
Mesela Ahmet Ümit sizin bu çizdiğiniz teorik şemalara uygun.
Uyar. Şimdi şöyle bir şey var. Aslında belki onu da söylemek lazım buradan. Bu bizim TÜBİTAK projesinde birlikte çalıştığım benim hem meslektaşım, arkadaşım Didem Ardalı Büyükarman geçen yıl Yıldız Teknik Üniversitesi'nde bir polisiye edebiyat dersi açtı.
Bir yüksek lisans dersiydi bu. Lisansta dersi, seçmeli ders.
Evet, ilk defa sanırım Türkiye'de böyle bir ders açılıyor. Evet. Bu da aslında akademik anlamda bu türün kabulü ve çalışılması açısından önemli bir adım. O şu anda yani tarihi bir süreç izleyerek polisiye metinlerin okunmasını sağlıyor derslerde. Fakat bunun ben polisiye yazıldığı sürece, ama tabii bu esneyebilir ve değişebilir. Buna yeni şeyler de eklenebilir. Sonuçta bu bir teklif denendiği sürece görülür. Yani Ahmet Ümit'in kitapları böyle okunabilir diyorum ben mesela. Hmm. Ama yine de dediğim gibi orada da diyorum ya 1928 sonrası için farklı bir çalışma yapmak gerekir. Eğer Ahmet Ümit'in kitapları bunu böyle okunmayı kabul etmiyorsa o zaman başka bir çalışma ya da başka bir yöntem önermek gerekir. Ama benim kafamdaki şöyle bir şeydi. Yani sürekli bu kadar kendini tekrar eden olay örgüleriyle ve şemalarla işleyen formlar şey yapabilir, bu şekilde incelenebilir. Yani sadece polisiyeler değil, tarihi romanlar,
aşk romanları. Hmm. Yani şematik kalıba girebilir kalıp, yani. Yani kendi içinde bir kalıp taşıyan, şematik olan bütün türler için kullanılabilir. Ama dediğim gibi bu hani 1928 sonrası için bir bakmak lazım. Hmm. Hani dediğiniz şeye. Hmm. Evet, Ahmet Ümit'in, Emrah Serbest'in, işte Esma Naykol'un.
Tayfun Pirselimoğlu mesela Berber çok yeni bir roman ama evet, okudunuz mu?
Ama ona çok polisiye...
Denmez, cinayet yani, romanı.
Evet,
gibi,
polisiye doğru. Bir suç romanı. Tabii ben onunla ilgili bir yazı da yazmıştım.
Öyle
hatta.
Mi?
Evet.
Ha, nereye yazdınız?
Bu Cumhuriyet Kitap'ta bir yazı yazmıştım. Onunkisi biraz hem polisiye kurgu var hem de biraz şey de var, ne diyeyim, gizem
muamma
da var içinde. Evet, Tayfun Pirselimoğlu'nun kitabı da okunabilir ama ortaya ne çıkar bilmiyorum.
Evet.
Yani bu biçim bilim orada tutar mı tutmaz mı, denemek lazım.
Evet. Polisiyenin kurallarını benim belirleyen kadın şu an bizim edelim ama kabul etmedi. Onu kabul etmiyor böyle evet. Unvanları sevgiledim.
Evet, kabul etmiyorum.
Peki. Seval Şahin genelde tabii akademisyen olmasının ötesinde aynı zamanda radyo programları da yapıyor edebiyat üstüne. Hep roman, edebiyat üzerine roman ve hikaye yazanları yazarları konuk ediyordu. Kendi soruyordu, dinliyordu. Şimdi ise sevgili dinleyenler avcı av oldu.
Yok canım.
Şimdi benim stüdyo konuğum. Şimdi Seval Hanım'la birlikte sevgili dinleyenler 1 saat 15 dakikayı geride bıraktı. 45 dakika kaldı. Bu 45 dakikada da yine cinayi meseleler üstüne ve suç romanları üstüne konuşuyoruz. Şimdi ilk polisiye roman var. Onu da sizin sayenizde öğrenmiş olduk. Edgar Allan Poe'nun Morg Sokağı Cinayeti.
Evet.
Sizin kitabınız üstünde nasıl etkileri oldu bu kitabın ve Morg Sokağı Cinayeti'nden sonra nasıl evrildi polisiye dünyada, romancılığı dünyada?
Şimdi şöyle bir şey var. Morg Sokağı Cinayeti Mr. Dupin, yani aslında ilk dedektif olarak ortaya çıkıyor ve orada ilginç olan yani her şey kapalı bir odada gerçekleşiyor. Yani bütün suç kapalı bir odada işleniyor ve suçu kim işlemiş olabilir? Çünkü çok yüksek bir yerde suçun işlendiği daire. Ve en sonunda da bunun bir orangutan olduğu ortaya çıkıyor. Sonradan mesela bunu bizim Türkiye'deki polisiyelerde de tekrar eden bu orangutanın işte kadını öldürdüğü şablonu tekrar eden çok hikayeler yazılıyor. Ama Edgar Allan Poe'dan sonra yani Fransa'da, İngiltere'de farklı bir yol izliyor aslında polisiye. Fransa'da daha çok kara roman. Yani biraz daha gerilimin sadece muammanın değil, gerilimin işin içine girdiğini görüyoruz. İngiltere'de muamma ya da işte whodunit dediğimiz kim yaptı romanları. Romanları daha çok rağbet kazanıyor. Amerika'da hardboiled dediğimiz bir tür var. Şiddetin, gangster hikayelerinin, sonrasında mafya hikayelerinin. Özellikle 1920'li
yani korkuyla
sonra,
polisiyenin karıştığı türler de çıkıyor.
Ama şiddet ve şey önemli. Yani artık zeka önemli değil mesela. Hmm. İşte Agatha Christie'de ya da Sherlock Holmes'te hep zeka çok önemlidir. Bunların zeki olmaları çok önemlidir. Fakat Hardboiled'da daha çok o şiddet toplumunu görür hale geliriz. Yani Hardboiled'da daha görünür bir şiddet var. Whodunit'te daha, yani işte kim yaptı ve kapalı oda muammalarında ya da kara romanda daha görünmez bir şiddet vardır. Ama şiddet de hep vardır.
Evet. Okuyucunun ilgisini diri tutabilmek için iki öğeden bahsediyorsunuz kitabınızda. Merak ve gerilim.
Evet. Bunlar şart. Olmazsa şart. Olmaz.
Yani peki bahsettiğiniz o son dönem çıkan türde gerilimin bu kadar yüksek olması tabii okumayı sevmeyen bir okuyucu kitlesinin de aşılmasının bir şeyi, bir zorunlu bir unsuru mu acaba?
Tabii. Çünkü eğer polisiyelerde okurun merakını canlı tutmazsanız okur okumaya devam etmez. Bunu her seferinde canlı bir hale getirmeniz gerekir. Bir de merak unsurunun yanı sıra ortadaki suçu okurun çözememesi gerekir. Bunun için de kurmacada mümkün olduğu kadar okurun köreltilmesi lazım.
Evet.
Okuru köreltmenin de farklı yolları vardır. Mesela anlatıcılar, yani yazarlar açısından bir şeyi çok fazla görünür kılabilirsiniz. O kadar ortadadır ki, yani bunu Agatha Christie çok yapar mesela. şey ol, aa bu kadar basit olamaz diye mesela sizi körleştirebilir. Bazı yazarlar da çok malumat vermiştir. Sürekli bilgi verirler. Haberi onu bilgi verirler, bunu bilgi verirler. Sürekli sizin dikkatinizi başka yerlere kaydırırlar.
Efendim biz de sizin dikkatinizi başka yerlere kaydırmak istiyoruz şu an. Bizim malumat vuruşumuz var, peki, gurumuz var. Güzel. Arzu ederseniz gurumuza bağlanalım. onun bu hafta bize vereceği konuyla ilgili ondan bilgi almış olalım. Gurumuz bakalım bu hafta bize ne anlatacak, ne konuda malumat vuruşluk yapacak. Sonrasında tekrar size soracağım, aslında hem konuştuğunuz konudan devam edersiniz. Bir de bir taraftan da polisiye romanın 20 kuralını siz.
Ben değil, Vandal.
Evet, yazmışsınız kitabınızda, yani ona atıfta bulunarak iletmişsiniz. Onu almış olalım. Peki, telefonumuz hazırdı. Şu an bir ufacık şey veriyoruz, bekliyoruz. Gözümüz Onur'da. Onur telefon bağlantısını ikinci kez kuruyor. Ve kurduktan sonra da gurumuzdan bilgiler alıyoruz. Tabii şu an benim zorda kalan bir yayıncı olarak bu aradaki süreyi kurtarmam lazım. Efendim, böyle malumat fırışlıklar yapanlardan hoşlanır mısınız siz de?
Zaman zaman, her zaman.
Peki mesela yazarlar için söylemiyorum sadece. Yani böyle sürekli bilgi veren yazarlarda. Hayatta da böyle malumat fırışlar vardır tabii, şüphesiz değil mi?
Evet tabii, olmaları gerek.
Çok teşekkürler beni kurtardığınız için. Şu an çünkü bağlantı kurmaya çalışıyoruz bir taraftan gurumuzla. Tamam, pekala. Birazdan deneyeceğiz tekrar.
Evet, gurular da çok işe yarayabilir bu arada polisiyeciler için.
Nasıl yarar?
İşte yemek zevklerine dair malumat vuruştuk. Mesela zehir verdiğinizde. Önemli bir şey.
Evet.
Neden zehirlenmiş olabileceğiniz, ne tür yemek yemiş olabileceğiniz.
Evet. Bizim gurumuz bu arada sadece yemek gurusu değil, hayat gurusu. Yani her konuda bize bilgi veriyor. Yani mesela vahşi doğada hayatta kalabilmek için neler yapmak gerektiğini konusunda bilgi verdi.
Kentte hayatta
onu
kalabilmek
da veriyor.
Için.
Ya da ne bileyim 20'sinde 40'ında nasıl gösterilir, kırkında 20'sinde nasıl gösterilir konusunda mesela o bilgi veriyor filan. Hayatın birçok alanında bize guruluk yapıyor. Pekala, şu an bağlantımız koptu. Deniyoruz o bağlantıyı kurmak üzere. Gelelim polisiye romanın 20 kuralına evet, Savaş Şahin'le.
Van Dyne'ın yazdığı bir dergide yayınlanıyor. Hı hı. Ve zamanında bayağı tepki çekiyor bu 20 kural.
Niye?
Çünkü bir defa mesela orada şey falan vardır.
Birkaçına bakalım yani.
Çinli olmayacak falan polisiyelerde.
Evet.
O komik bir ayrıntıdır. Ya da şey olmayacak.
Niye mesela öyle bir şey belirlemiş, Çinli olmayacak?
İlginç yani, tam olarak sebebini bilmiyorum. Ama mesela şey var, Agatha Christie'nin onu ters yüz ettiği bir kuralı var. Hiçbir zaman işte dedektif araştıran katil olmayacak diyor mesela kurallardan biri. Ama onun şey vardır, meşhur Roger Ackroyd cinayeti. Orada bize bütün kitaptaki işlenen suçu anlatan ve araştıran kişi katildir. Ve biz bunu kitabın sonunda öğreniriz. Böylece bu kural tamamen ters yüz edilmiş olur. Hatta o kuralı ters yüz etmek için mi yazdığı da söylenir. Fakat daha sonra işte Edgar Allan Poe zaten bu işe kurallarla başlıyor. Onun 10 kuralı var. Van Dyne'ın 20 kuralı var. Sonra bir 15 kural. Bu sürekli gidiyor.
Mesela bakalım bu 20 kuraldan birkaçına. Mesela 1. Okurla dedektifin sorunu çözümleme şansları eşit olmalıdır.
Evet, tabii. Yani okur da dedektif de araştırma sürecini beraber kat etmelidir. Onu sadece anlatıcı bilir. Yani biz eğer dedektif olayı biliyorsa zaten çözmesine gerek kalmaz. O bütün o suçu araştırma ve çözme sürecinde biz de dedektiften daha fazla bir şey bilmemeliyiz.
İkiye geçiyoruz. Yazar okur karşısında suçlunun dedektife karşı kullandıklarından başka oyun ve kurnazlıklar kullanmaya hakkı yoktur.
Evet, mesela ikizler yaratırlar.
O çok ne demek ikizler yaratırlar?
İkiz mesela. Bir kişi aynı anda başka yerde. Orada. Bu olmaz yani.
Olmaz. Bakın bu çok enteresan değil mi? İşin raconu olmuş oluyor. Devam ediyorum. 3. Gerçek polisiye roman her türlü aşk entrikasının dışında bulunmalıdır.
Aslında bulunmayabilir. O tamamen örnekleri Van var mıdır? Tabii canım, yani özellikle hard boyutlarda çok var. Günümüzde de çok var. Yani o bir gereklilik değil. Yani aşk için öldürebilir insan. Niye öldürmesin?
Evet. 4. Suçlu hiçbir zaman dedektif ya da polisten biri olarak gösterilmemelidir.
Evet, işte bu biraz önce konuştuğumuz. Tabii, evet, yapılıyor.
5 suçlunun kim olduğu kazara rastlantısal olarak ya da durup dururken yapılan bir itiraf değil, bir dizi çıkarsama sonucunda belirlenmelidir.
Tabii, yoksa o araştırma zeka, süreci
zekayı bir yere yatmış oluyoruz. Geçiyorum uzun olanları. Cesetsiz polisiye roman yoktur. Kuralı var.
Evet, ama sonrasında mesela benim incelediğim dönemde cesetten çok hırsızlık var mesela Osmanlı Türk polisiyesinde. Bu önemli olan bir suç olması.
Suç olması.
Yani şey de olabilirsiniz, ne bileyim, sahte para da basabilirsiniz.
Geçiyorum. Bu ada yaraşan bir polisiye romanda ancak bir tek gerçek dedektif bulunmalıdır.
Bu da artık çok geçerli değil. Yani o kuralların çoğu, yani yazıldığı dönemde de evet bir kısmı vardı ama tamamen.
Mesela gizli derneklerin, mafyaların polisiye romanda yeri yoktur diyor.
Orseki var, hala. Boyutları var.
Evet,
çünkü.
Evet, tamam. Birkaçına bir bakalım dedik. Bu kural neymiş? Tabii bunların tümünün dışında bu kuralların hiçbirisini tanımadan bağımsız, başlı başına tabii, özgün bir şeyle çıkartılması mümkün.
Mesela şey var, psikolojik gerilim yani içeren suç hikayeleri var. Örneğin Patricia Highsmith öyledir. Yani biz birçok suçu biliriz. Yani ne olduğunu daha baştan biliriz. Çünkü orada önemli olan neden suçlu olduğudur kişinin. Onu suç işlemeye iten şey nedir? Bu daha önemli bir şey olarak ortaya çıkar. Hani bizim klasik ve işte bu belki de en ilkel formları diyebileceğimiz polisiyelerde bu çok önemli değildir. Suç işlenir ama bu kişilerin neden suç işlediğini ya da onları suç işlemeye iten psikolojik ve toplumsal koşulları biz bilmeyiz. Yazarlar bize bunları göstermezler. Ama diğer taraftan suçun bir psikolojisi de var. Yani niye suç işleniyor? Ki Highsmith'in söylediği şey, yani Highsmith'in
herkesin gerekçesi farklı değil. Mesela bu da kategorize ediliyor mu?
Yok, mesela Highsmith'te şeydir. Yani onun kahramanı yetenekli Bay Ripley'dir. Biliyorsunuz sinema uyarlamaları da oldukça tabii. İyi ve orada hep şey der. Herkes katil olabilir. Herkes. Yani herkesi katil olmaya İten şey nedir o halde? Yani
çok basit şeylerde değil mi? Evet,
mesela suç bu kadar herkesle ilgili bir şeyken bunun ortaya çıkmasına sebep olan şeyler nelerdir? Çünkü biraz derdi o Highsmith'in. Ve bu şekilde yazılmış polisiyelere baktığımızda mesela onları değerlendirmek daha farklı olmalı. Benim yaptığımdan. Yani en azından bu ilk dönem polisiyelerine göre diye düşünüyorum şimdi.
Her şey çünkü daha komplike bir hal aldı belki de, değil mi? Burada.
Daha psikolojik. Bir de hani daha insan ruhu ve insanı ortaya çıkaran toplumsal koşullardan bağımsız değil. Süphesiz bunlar da öyle.
Yeni suçlar da tabii türetilmiş oluyor bir taraftan. Yani polisin uzmanlık alanının gelişeceği. Var tabii mesela. Sanal suçlar değil mi? Evet. Hani bütün bunlar yoktu 1928'den düşünürseniz. Türk harfleri bile yoktu. Evet. 1928 Türk harflerine geçiş dönemi.
Mesela casuslar
dönemi.
Da pek bu dönemde yok. Yani casus romanları diye bir polisiye alt türü de var. Evet. Yani onların olmaması da şaşırtıcı gelmişti bana.
O dönemler mi yoktu?
Evet, mesela benim incelediğim dönemde ben hiç rastlamadım bir casus romanına Osmanlı Türk polisiye edebiyatında.
Evet, Osmanlı Türk polisiye edebiyatında casus roman niye yoktu? Az sonra. Seval Şahin'le cinayi meseleleri konuşuyoruz. Bu arada kitap bölümlerden oluşuyor. Giriş bölümünden sonra birinci bölümde polisiyenin biçim bilimi, ikinci bölümde de Osmanlı Türk polisiyesinin özellikleri anlatılmış. Şahin kitabının birinci ve ikinci bölümünde bu iki özellikleri başlıklar halinde de anlatıyor. Karakterler, mekan, olay örgüsü, cinayet silahları, ipuçlarının çeşitliliği ve kullanılışı, yöntem ve soruşturmanın kademelerine dek incelenen polisiye kitapları unsurlarını ayırıyor. Bu bölümde dönemin yazarlarının yöntemsel araçlarını batılı muadilleriyle teknik açıdan farklarını da okumuş oluyoruz. Evet. Sizin ilginç bulduğunuz şey neydi bu çalışmaları yaparken?
Benim ilginç bulduğum iki şey var. İlki kadınlar. Bu 1900...
Kadınlar gerçekten çok ilginç değil mi?
Yani şey anlamında burada üç tane karakter var seri halde eserlerine rastladığımız. Şeytan Hadiye, Tilki Leman.
Tilki Leman, evet.
Tilki Leman, bir de Çekirge Zehra. Tilki Leman ve Çekirge Zehra Peyami Safa'nın yarattığı karakterler. Evet. Bunlara Cingöz Recai'nin dişi versiyonları diyor. Bir de İskender Fahrettin Sertelli'nin Behlül Dana Takma adıyla yazdığı Şeytan Hadiye serisi var. Bu Şeytan Hadiye serisi Latin harfleriyle de yayınlandı. Onu da yani Arap harfleriyle daha önce yayınlanmıştı ama Latin harfleriyle de Didem Ardalı Büyük Arman onu hazırladı ve kitap olarak yayınlandı. İsteyenler oradan okuyabilir. Bu kadınlar suçlu kadınlar. Fakat iyi eğitim almış kadınlar. Eğitimlerini yurt dışında almışlar. Şeytan Hadiye İngiltere'de. Çekirge Zehra ve Tilki Leman Fransa'da eğitim alıyorlar. Varlıklı ailelerin kızları. Bedenlerini kullanmaktan çekinmiyorlar. Tırnak içinde özgür bir hayat temsilinden yanalar. Tıpkı Cingöz Recai gibi onların da bir suç çetesi var. Ve bu suç çetesiyle hırsızlık, soygun yapma konusunda çok başarılılar. Mesela dönemin diğer edebi ürünlerine baktığımızda evet, Fettan, şeytani özellikler taşıyan kadınlara rastlıyoruz ama böyle organize bir suç örgütünün başında kadınlara rastlamıyoruz. Dolayısıyla organize suç örgütünün başındaki bu kadınların hani Cumhuriyet'ten sonra çocuk ve kadın terbiyesinin bu kadar önemsenirken aslında suç işlemek ve organize bir suç örgütünün başında olmak dışında Cumhuriyet'in kadınlardan beklediği her tür özelliğe sahipler. Terbiye hariç. Bu kadınlar terbiyesiz ve dediğim gibi bu terbiyesizlik biraz tırnak içinde bir terbiyesizlikten bahsediyorum. Çünkü aslında ortaya koydukları hayat ve tercihleri son derece özgür ve sınır tanımayan bir yaşamı beraberinde getiriyor. Bunu evet biraz şey diye de düşünebiliriz. Evet oku, ibret al, bunlar gibi olma diye de düşünebiliriz ama diğer taraftan bu kadınların bu şekilde yaratılmış, güçlü ve istediklerini yapan ve asla yakalanmıyorlar çünkü kadınlar olarak yaratılmaları üzerinde durulması gerektiğini ben düşünüyorum. Çünkü bu tür kadınlara rastlamıyoruz Türkçe edebiyatta çok sıklıkla. Bir de mesela şey ilginç, bu dönemki polisiyelerde, bu batılı polisiyelerle karşılaştırırsak, oradaki aklın ön plana çıkarılmasına karşılık olarak bizde sezgiler daha önemli. Yani akıldan ziyade işte sezgiler, tabii bu sezgiler işin içine girince her zaman bir akıl yürütme de beraberinde gelmiyor. Tesadüfler de yapıyı oluşturan temel unsurlardan biri olarak ortaya çıkıyor. Ve yine benim ilginç bulduğum şeylerden birisi de intihar çok az bu eserlerde. İntihar edenler de çoğunlukla zaten Osmanlı'da yaşayan yabancılar.
Yani İslami etkiyle yazılmış. Yani ihtimalle. Müslümanlar intihar etmez gibi bir yani hem o düşünceyle olabilir. Yani yanlış bir düşünce. Yani,
yani hem dinin getirdiği bir şey olabilir hem de hani toplumsal yaşamın eğer bu eserlerde intihar yani başka eserlerde de yani intihar, yani gençlerin özellikle intiharı eserlerde ortaya konulursa çünkü hep şöyle bir şey var. Eser okunur ve etkiler. Mesela Ahmet Mithat'ta bunu çok görüyoruz. Ve bu etki negatif bir etkidir. Dolayısıyla hani sadece dini bir yön değil, aynı zamanda toplumsal bir yanlış mesaja engel olmak için de bunu seçmiş olabilirler. Bir de bir diğer önemli özellik benim gördüğüm yabancıların neredeyse hiç öldürülmemesi. Hı. Yani birçok cinayet işleniyor. Evet, bunları soyuluyor. Yani
galiba, niye bu peki böyle? Evet.
Bunun ben büyük bir ihtimalle daha çok işte 1922-26 yani ya 1922'de çok yayınlandıklarını düşünürsek bu eserlerin, yani işgal altında olan bir ülke var. Ve işgal altındaki bir ülkede bu eserler yayınlanmaya devam ediyor. Biraz belki onun bilinç altında ya da farklı olarak, hani işgal altındayken ve yabancılar tarafından işgal edilen bir ülkede yabancıların öldürüldüğü eserleri yayınlamak ya da bunların cinayete kurban gittiğini yayınlamak çok kolay olmasa gerek diye düşünüyorum kendi adıma.
Yani doğru bir çıkarsama olabilir esas.
Evet, bilemiyorum ama tabii bunu da araştırmak lazım tekrar.
Bu kitabı yazmak için siz 232 eser incelediniz. Evet. Değil mi? Bu eserlerin bir kısmı büyük bir kısmı yabancı mıydı ya da nasıldı ağırlığı?
Yok, hepsi Türkçe, hepsi eserler. Türkçeydi. Arap harfli yayınlanmış Türkçe eserler. Biz bu eserlerin bir kısmını Latin harfleriyle yayınladık. Evet. Bunlar daha önce hiç Latin harfleriyle yayınlanmamıştı. Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Türkçe'de Polisiye diye bir seri yaptık. O seriden Fazıl Necip'in Cani mi Masum mu? Ondan sonra Süleyman Suudi ve Emin Ali'nin Gece Kuşları. Kemalettin'in, ki çok iyi bir, yani çok iyi bir polisiye seridir. Kemalettin'in Meraklı Romanları, Akil Muhtar'ın Karanlıkta Bir Konak, Ali Evcan'ın Bir Polis Hafiyesinin Sergüzeştleri, Mehmet Rauf'un Define ve Kan Damlası, ve İskender Fahrettin Sertelli'nin Behlül Dana Takma adıyla yayınladığı Şeytan Hadiye serisini biz ayrıca tıpkı Abdülhamit ve Sherlock Holmes'te olduğu gibi Latin harfleriyle yayınladık. Arap harflerinden Latin harflerini aktardık. Bu seri de devam edecek. Ve daha bu döneme dair yayınlanmış Arap harfli polisiye metinleri Latin harfleriyle yayınlamaya devam edeceğiz. Yani bu seri devam edecek, öyle diyeyim.
Evet.
Eylül ayından itibaren yeni kitaplar çıkmaya başlayacak.
Peki, bu seriye yayınlayacağız derken sizin ekibiniz var ya da Mimar Sinan'daki kürsüdeki?
Yok, biz Banu, yine bu işte TÜBİTAK projesini birlikte yaptığımız arkadaşlarım Banu Öztürk ve Didem Ardalı Büyük Arman'la biz bir seri başlattık.
Evet.
Böyle Osmanlı'dan Türkçe'de polis, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Türkçe'de polisiye diye. Bu seride Arap harfli polisiyeleri Latin harfleriyle yayınlanmasına aracılık ediyoruz. Bu seri Eylül ayından itibaren yeni kitaplarla okurla buluşacak. Şimdiye kadar 8 tane yayınlandı. Bakalım.
Peki, elinize sağlık.
Teşekkürler.
Şeye baktığımız zaman sizin ikinci bölümünüze, kitabınızdaki Osmanlı Türk polisiyesinin özelliklerini siz sıralamışsınız. 25 maddede sıralamıştınız, değil mi?
Evet, işte bu biçim bilim incelemesinden yola çıkarak, yani oradaki formun bize verdiklerinden yola çıkarak ben bir özellikler
yazdınız. Evet. Peki bunları böyle hani uzun uzadığı çünkü bir bölüm oluşturuyor. Böyle kısa kısa bize de acaba 25 maddeyi böyle özet olarak anlatmanız mümkün
aslında
müydü?
Aslında bir kısmını biraz önce de konuştuk. Evet. İşte sezginin öne çıkması, akıldan çok tesadüflere yer verilmesi.
Evet.
Sonra mesela olay örgüsünün tam da aslında merak unsurunu ön plana çıkarması gerekirken tesadüflerden dolayı böyle eylemi neredeyse pasifize etmesi, her seferinde ki bu yani polisiyenin yine ilk döneminde olmazsa olmaz şeylerden birisidir. Baş kahramanın dokunulmaz olması, yani ona bir şey olmaz, ölmez mesela.
Şey var, 6. maddede baş kahraman alet edevat kullanmak yerine çoğunlukla kişilerden ilham alması.
Evet, yardımcıları vardır. Ya da tanıdıkları vardır. Onlardan bilgi toplar. Teknolojiyle iç içedir ama her zaman o teknolojik unsurları kullanmaz. Mesela onun yerine hemen hipnoz edebilir. Hipnoz etme yeteneği, manyetizmadan faydalanır.
Tabii bunları yazarken de kitaplara atıfta bulunarak tabii örnekler vermişsiniz. Mesela Osmanlı Türk polisiye romanında intihara az rastlanır. Biraz evet, önce evet, söylediğiniz. Hocam. Rastlandığı durumlarda da genellikle bir şüpheli durum söz konusudur. Bunu anlatırken mesela Şadan Bey elime bir gazete uzatarak üstad evet dedi filan demişsiniz ve Maxim Bar Şantözü'nün ikinci sayfasına atıfta evet, bulunmuşsunuz
polis
mesela.
Polis Hafiyesi Yılmaz'ın Maceraları serisinden.
Evet.
Zaten bu polisiyelerdeki ilginç olan şeylerden biri de sokaklar. Yani biz tırnak içerisinde modernleşmenin öteki yüzünü görüyoruz bu polisiyelerde. Sokaklar, suçlular.
Bağışlama eylemine çok az rastlanır evet mesela. Niye öyle? Pardon evet, lafınızı kesmiş yok, oldum ama kitabı
yani
bir taraftan okuyayım.
Sokakların bu kadar gündemde olduğu, yani bu polisiyelerde neredeyse sokak sokak İstanbul'u görmek mümkün. Yani mekanların iç mekanlardan çok dış mekanları, çünkü takip ediyorlar sürekli birbirlerini ve soruşturma sürecinde yani bir eve girdiklerinde onun hangi sokakta olduğu, o sokağı belirleyen unsurlar, evin tek tek odaları, bunları biz o kadar detaylı bir şekilde hani polisiye dışındaki diğer türlerde görmüyoruz. Bu açıdan da bu dönem polisiyelerini ben önemli buluyorum. Yani 19. yüzyıl ne diyeyim, suçlularının bir topografyasını incelemek için de fena bir
doğru bir yüzü
malzeme değil bunlar.
Evet. Bağışlama ile ilgili ne demiştiniz siz?
Ya bağışlama, daha az bağışlanır. Yani çok fazla yok. Herkes cezasını çekiyor, çekmek zorunda. Yakalanmadıkları durumda da zaten anlatıcı onları başka bir şekilde yine de cezalandırıyor.
Peki bir taraftan okuyorum, yani şöyle hızlıca bakıyorum sizin 25 maddenize. Peki siz bu kadar bilginizle, bu kadar bilginizi, teorik bilginizi ve kitaplardan edindiğiniz diğer bütün olay bilgilerini acaba diyorum gündelik hayatta kullanmanız mümkün olur muydu? Mesela bir polisiye bir gizemli bir durumun çözülmesinde falan destek vermeyi düşündünüz mü hiç?
Hayır, öyle bir şey düşünmedim.
Çünkü biliyorsunuz bu tarz şeyler var, yani programlar var, ne bileyim buna adayanlar
evet,
var. Siz mesela şeysiniz yani işin uzmanı olarak hani nasıl ilerleyeceğini ve suçlunun psikolojik yapısını da kavrayacak güçtesiniz.
Ama tamamen kurgusal.
Olsun.
O kurgusal ama sanırım bir ara Ahmet Ümit'in eserlerinden yola çıkarak bir şey yapmışlardı.
Bir radyo programı mıydı
acaba?
Yok,
radyo değil, bir... Sanırım bir de adli tıpçı biri var. Sevil Atasoy.
Evet.
Evet, onlar Ahmet Ümit'le birlikte sanırım böyle bir şey yaptılar. Ortada Ahmet Ümit'in kitapların Agatha'nın anahtarlarından yola çıkıp. Ya bir barda mı yoksa bir mekanda böyle bir şey yapıyorlardı sanırım.
Siz
ama bana
destek,
göre değil.
Destek olmak istemezsiniz yani.
Yok, benim
polisimize
şey. Yani o başka bir şey.
Kurgusal bir şey. Bu evet, başka bir şey. Pekala. Çünkü çok hakimsiniz. Böyle tık tık tık bütün her şeyi anlatıyorsunuz,
ama
kavruyorsunuz. Gözümde şöyle bir şey canlandı. Yani böyle polisin çözemediği bir olayda hemen olay mahalline gidip de suçlunun ne tahmin edeceğini bilen bir Sherlock Holmes belki olabilir gibi düşündüm.
Yok.
Ama değil. Peki. Üçüncü bölümde siz retorik ve tarihsellik başlığıyla bir bölüm açmışsınız. Bu bölümde dönem polisiyelerinin toplumla, siyasetle, dünyayla alışverişine, ideolojik konumlanışının analizine ayırmışsınız değil mi? Neler anlattınız, ne yaptınız üçüncü bölümde siz?
Ya benim buradaki derdim üçüncü bölümde şuydu. Bu kadar şematik olan eserlerin, mesela hep George Lucas'ın söylediği bir şey vardır edebiyat eleştirmenleri. Edebiyat eleştirmeni katı, yani bu kadar katı bir şekilde ortaya çıkan türler, türlerin o katı olmalarının bir sebebi vardır. Ve bu da içinde bir ideolojiyi barındırdıkları için böyledirler. Çünkü ideoloji de katı bir şeydir diye bir şey söylüyor. Ben de buradan yola çıkarak evet bunlar da son derece şematik ve bu şematiklikten dolayı katı bir formu taşıyan bu eserlerin ne tür bir ideolojiyi içinde barındırabileceklerini biraz sorgulamak istedim ve yine baştan beri konuştuğumuzda içerik olarak da baktığımızda aslında ne denir, o incinen ulusal onuru onarmak gibi bir işlevleri zaten vardı. 1923'e kadar daha çok milliyetçi söylemi, 1923'ten sonra da bu ulus devlet inşası sırasında bu ulusallaşma ve ulus devlet inşasına hizmet eder bir şekilde bu ideolojiyi barındırdıklarını
evet, gördüm. Gördünüz. Pekala. Cinayi Meseleler 2017 basım bir kitap ama esasında bu çalışma 2014'te tamamlanmıştı.
Yani bu çalışma sadece küçük bir parçası onun.
Bu Cinayi Meseleler evet, değil mi? Evet, bahsettiğimiz asıl ana çalışma. Ne kadarlık bir hacmi var o diğer çalışmanın?
O, bizim isteyenler o çalışmamızı TÜBİTAK'ın şeyinden bakabilirler. Sayfasından projemiz mevcut.
Evet, evet.
Belki başka projelere ilham verir ve bu işin devamı gelir. Sizin de dediğiniz gibi 1928'den sonrası da belki başkaları yapar.
Bence bunu sizin sürdürmenizle ilgili bir beklenti de oluşabilir kamuoyunda.
Kamuoyu.
Peki. Siz yaz 2014'te bu çalışmaları bitirdikten sonra 2013-2014 aralığında biraz, yani programın ilk kısmında da bahsetmiştiniz yaptığınız işlerden. Yani Didem Ardalı, Büyük Erman'la birlikte yaptığınız çalışmalardan.
Ve Banu Öztürk'le.
Ve Banu Öztürk'le. Ve son bir çalışmanız var sizin. Yani son eseriniz. Yani bundan önceki eser ama bu 2014'te tamamlandığı için asıl eser. Bu onun küçük bir kısmı dediğiniz gibi. 2015'te sizin Edebiyatın İzinde Fantastik ve Bilim Kurgu diye
evet,
de bir
bağımsız bir, şey
bağımsız bir şeyiniz var. Tabii tabii bizim, anladım. Bağlam yayınlarından çıkmış evet, 2015'te. Bizim, farklı bir şey. Nedir bilim kurgu?
Yok şöyle bizim yine Didem ve Banu ile birlikte Türkçedeki üzerinde çok fazla durulmamış türler ve meseleleri konuşmak için bir takım sempozyumlar düzenledik. Polisiye edebiyat bunlardan birincisiydi. Edebiyatın izinde polisiye edebiyat diye bu programın başında da bahsettiğim gibi 2013 yılında Bağlam Yayınları tarafından yayınlanmıştı. Sonrasında biz fantastik edebiyat ve bilim kurgu edebiyatı için bir sempozyum daha yaptık. Bu da 2015 yılında sanırım Edebiyatın izinde fantastik ve bilim kurgu adıyla Bağlam Yayınları tarafından yayınlandı ve bu yıl içinde yine Edebiyatın İzinde serisinden bu sefer Delilik ve Edebiyat başlıklı bir
2017'de.
Kitabımız yayınlanacak.
Pardon, Edebiyat ve?
Yok, Delilik ve Edebiyat.
Delilik ve Edebiyat.
Evet. Onu da yine sempozyum olarak ilk önce gerçekleştirdik. Şimdi de kitap olarak yayınlanacak.
Nasıl bir şey bu Delilik ve Edebiyat?
Yani deliliğin edebiyatta ele alınışı ve deli, tırnak içinde deli diye nitelendirilen kahramanların edebiyatta nasıl yaratıldıkları. Bunlar üzerine düşünen bir kitap olarak çıkacak. O yani, da bu yıl içerisinde yayınlanacak.
Siz edebiyat izinde birçok şeyi ele
evet,
alıyorsunuz.
O bir serinin adı. Edebiyatın izinde evet. Devam edecek bir evet, seri. Evet. Orada da yine Didem ve Banu ile birlikte çalışıyoruz. Evet.
Sempozyum öncesinde bir sempozyum evet, sonrasında da bir eser evet. Çıkıyor ama sempozyumda sunulan makaleler değil bu bilimsel bir
sadece
kitap değil.
Sadece onlar değil. Yani
tamamen okunmak için.
Evet sempozyumdaki makaleleri de alıyoruz ama biz onu başka makalelerle destekliyoruz.
Evet.
Şimdiye kadar hep öyle yaptık. Fakat biz bir de bu sene şöyle bir şey yaptık. Türkiye'de polisiye edebiyata ilgi giderek artıyor bildiğiniz gibi. Mesela son iki yıldır Kara Roman Haftası var. Uluslararası bir şey bu. Festival gibi bir polisiye edebiyat festivali. İki yıldır yani yurt dışından ve Türkiye'den yazarları konuk ediyor. Bir de bizde Mart ayında Cinayi Muhabbetler diye.
Aa.
Evet Ahmet Ümit'in de yani bizimle partner olduğu yine Didem.
Cinayeti seven bütün yazarlar toplanıyorsunuz bir araya.
Yani biraz şey akademik daha böyle evet. Akademik olarak bu işe nasıl bakılabilir onu aslında düşünüyoruz ve bunu da her yıl devam edeceğiz.
Yani bu yıl başlıyor değil mi Cinayi?
Evet Mart muhabbet. Ayında başladı. İlkini
nerede
yaptık.
İnsanlar katılabilirler?
Mimar Sinan Üniversitesi'nde olacak. Evet. Mimar Sinan Üniversitesi'nin Fındıklı Kampüsü'nde gerçekleştirdik ilkini ve her yıl Mart ayının 3. haftası Cinayi Muhabbetler bekliyoruz evet. Muhabbete.
Evet. Vallahi yani, muhabbetiniz çok koyuymuş cinayet üzerine
yani Ahmet
konular.
Ümit, yani hem önemli bir polisiye yazarı ama Ahmet Bey sadece polisiye yazmakla kalmıyor. Diğer polisiye yazanları da çok destekliyor ve polisiye edebiyatın araştırılmasına ve tartışılmasına da ayrıca ön ayak oluyor.
Kalka da epey seviyor. Yüz binler satıyor değil mi kitapları?
Evet, evet,
milyona dayanıyor
satan,
yani bildiğimiz
evet, çok
kadarıyla.
Çok satan bir yazar. O da ayrıca polisiyeyi konuşmak için yani hem akademisyenlerle yazarları ve halkı diyelim buluşturmak için evet. Önemli bir şey yani dönüşür diye umut ediyoruz.
Evet. Tabii sempozyumlarda çok halkla bir araya gelemiyorsunuzdur. Bilim camiasıyla bir araya geliyorsunuzdur.
Aslında bu mesela son cinayi muhabbetlerin ilk sempozyumunda oldukça yüksek bir dinleyici oranı vardı. Çok yüksekti.
Halktan mıydı yoksa akademisyenler, edebiyatçılar?
Her kesimden.
Her kesimden.
O yüzden bizim de zaten hedeflediğimiz bir şeydi bu. Her kesimden kişiler geldi. Aslında onun şeylerini de görebilirsiniz. Var yani şey sosyal medyada. Evet. Hatta bizim bir arkadaşımız küçük bir tanıtım videosu yapmıştı. Cinayi muhabbetler diye yazarlarsa görebilirler sempozyumda neler olduğunu kısaca.
Bu arada bir mesajla ilgili söyleyelim. Program güzel gidiyor. Projenin sonuç verilerinin paylaşıldığı bir web adresi var mıymış?
Yani TÜBİTAK sayfasında var.
Evet. Nerede ve nasıl paylaşıldığı söylenebilir mi? Yani şey TÜBİTAK'ın sayfasına girildiği zaman.
Evet. TÜBİTAK'taki bütün yani sonuçlanan projeler.
Evet. Cinayi meseleler diye aratmayacaklar ama tam şeyini söyleyelim o
Türk
halde.
Türk Edebiyatı'nda polisiye romanın tarihsel gelişimi.
Evet.
Diye aratırlarsa bulabilirler.
Ulaşabilirler. Pekala. Sizin var mı söyleyeceğiniz son olarak başka bir şeyler?
Yok. Ben çok teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için. Sağ olun.
Biz teşekkür ederiz. Günün birinde biz de efendim bir roman yazarsak sizin radyo programınıza katılmak isteriz.
Tabii buyurun.
Şu an için bu pek gündemimizde yok ama olursa biz de katılmak isteriz.
Evet, tabii
şimdilik
devam
sadece
ederse.
Dinleyeceğiz. Şimdilik sadece dinlemiş olacağız sizi. Evet. Konuğum sevgili dinleyenler bugün Seval Şahin'di. Seval Hanım'la uzun bir sohbet gerçekleştirdik. Şöyle ki uzunca bir sohbet gerçekleştirdik. Normalde bugün bizim 3 telefon bağlantımız vardı. Her şeyi bilen kadın Dalaman'da, uçakta. O yüzden ona bağlanamadık. Hande Hanım'a tabii dün ulaşmamız lazımdı. Ulaşamadık. Yayın saatinde aradığım zaman telefonu kapalı. Ulaşamıyoruz Beyaz Perde'ye. Gurumuza bağlanacaktık 17.30'dan sonra. Gurumuz da telefonun başında değil. Ama olsun, Seval Hanım'la dolu dolu bir cinayet meseleler hakkında ve diğer yaptığı işlerle ilgili konuştuğumuzu düşünüyorum.
Aslında siz bitirmeden kesiyorum ama bir şey daha
söyleyebilir
miyim?
Tabii söyleyeyim, vaktiniz var.
Şimdi bir de şöyle bir şey başladı. George Simenon'un kitapları yeniden yayınlanmaya başladı Türkiye'de. Ve George Simenon çok önemli Türk yazarları tarafından çevrilmiş bir yazar. İşte Bilge Karasu, Oktay Rifat, Tahsin Yücel, Nurullah Ataç gibi yazarlar tarafından ve Sait Faik tarafından çevrilmiş bir yazar. Bu da Simenon Türkiye'de başlıklı bir seriyle Everest Yayınları tarafından yayınlanmaya başladı ve 8. kitap yayınlandı.
Tabii bu Everest Yayınları da Ahmet Ümit'in kitaplarını duyurmaktan, Ayşe Kuli'ni duyurmaktan hiç bunları duyurmuyor.
Yok, bunları da duyuruyorlar.
Allah
yani.
Allah.
Oldukça duyuruyorlar ve çok güzel bir seri oldu. Yani işte Erhan Bener, Tahsin Yücel, Sait Faik, Oktay Rifat, Bilge Karasu ve Nurullah Ataç çevirileri, bir de Çetin Altan çevirileriyle Simenon yayınlandı. Bunlarda Hayalet Oğuz da bunların arasında 8 kitaba ulaştı. 10 kitaptır bunlar toplamda ve şimdiye kadar ilk defa eğer başarabilirse Everest Yayınları bu 10 kitaplık seriyi yayınlamış olacaklar ve eğer ilgi görürse okurdan günümüz polisiye yazarları ya da günümüz önemli Türk yazarları tarafından Simenon kitapları da çevrilmeye devam edecek bugün. Öyle diyelim. Onu da duyurmuş olalım burada.
Teşekkür ederiz verdiğiniz bu bilgi için de. Sağ olun. Efendim, sevgili dinleyenler, Cinayi Meseleler kitabının yazarı Seval Şahin bizimleydi söylediğimiz gibi. Onunla bir sohbet gerçekleştirdik. Bir taraftan Seval Hanım'ın da radyo programına buradan selam gönderdik. Salı günleri yapıyorlar kendileri.
Perşembe günleri 14'te yapıyorlar.
Açık Radyo'da Seval hocamız. Niye Seval hoca diyoruz? Sadece bu bilimsel de kokan kitabı yazdığı için aynı zamanda Mimar Sinan Üniversitesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümü doçenti olduğu için bize eşlik etti bugün. Evet, programın sonuna geldik. Gelecek hafta görüşmek üzere. Şarkıyla bitiriyoruz. Hoşça kalın. Just an alley creeper, light on his feet.
İki elimiz, avuç işlerimiz gökyüzüne bakacak şekilde açık, gözlerimiz kapalı. Son olarak dikkatini ellerine vermeni istiyorum. Dikkatimiz ellerimizde. Hangi elin diğerine göre daha ağır ya da daha yoğun hissediyorsunuz? Söyleyebilirsiniz Serhat Bey. Sağ elinizi yoğun hissediyorsunuz. Güzel. Sağ elimizi dinleyicilerimizde sıcak hissettikleri ya da ağır ve yoğun hissettikleri ellerini başın üzerine doğru kaldırıyor. Elinizi başınıza koymuyorsunuz. 5-10 santim yukarıya doğru. Dikkatimiz yukarıda. Sıcak ya da soğuk nasıl yukarısı? Eğer sıcaklık varsa ya da herhangi bir şey hissetmiyorsan zihninde düşünceler var demektir. Ben affediyorum diyor. Affediyorum diyor. Affediyorum. Bütün seslerin içinde yankılandı o sessizliği dinlemeye çalışalım bir süre. Çıkmıyorsa bile bir anlamı var, onu konuşacağız çünkü şimdi.
Kötü bir şey konuşacağız, anladın, çıkmıyorsa ne? Bir eksiklik var ama.
Yok, evet. Hazır olduğumuzda gözlerimizi açabiliriz.
Bir rahatlama var.
Rahatlama hissediyorsunuz.
Evet, bir rahatlama var.
Şu an zihnimizde bir düşünce var mı? Şu an.
Şu an bir şey yok.
Yok. Az önceki kadar...
Zihnimi boşalttınız.
Siz gerçekten o dinginliği hissediyor musunuz?
Hissediyorum şu an.
Serhat Sarı Sözen'le gündem dışı her pazar 16-18 saatleri arasında RSFM'de. Hem özgün bir haber portalı hem çok sesli bir haber radyosu. Haberin sesi RSFM internette tr.sputniknews.com adresinde. Karasal yayınıyla İstanbul ve Bursa'da 106.4'te, Kocaeli'de 93.4'te. Evde, otomobilde, cepte. Kısacası her zaman, her yerde. Anlatılmayanları anlatıyoruz.